Atışı.
Sevgili dinleyiciler, Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize mutlu bayramlar diliyoruz efendim. Bugünkü Köşe Atışı programında önemli bir konuğumuz, özel bir konuğumuz var. Stüdyo konuğumuz Zaman Gazetesi spor yazarı Sayın Zeki Çol bizlerle birlikte olacak. Sayın Çol, hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Teşekkür ediyorum.
Efendim bu bayram gününde bizi kırmadınız, stüdyomuzda misafir oldunuz. Tabii bunun için de bir teşekkür edelim. Ayağınıza sağlık.
Sağ olun. Misafirlik Ankara'da başladı. Sonra evet. Burada devam etti. Program bitince de yolculuk başlayacak.
Tekrar İstanbul'a
döneceğiz. Ben de bu vesileyle bizi dinleyenlerin bayramlarını kutluyorum. Yaşamın en keyifli, en anlamlı, en değerli ve bizi geleneklerimizle buluşturan, geçmişimizle buluşturan, büyüklerimizle buluşturan, aile fertleri ya da dostlarımızla buluşturan özel günler, bayramlar. Hakkını vermekte fayda var.
Evet, evet. Bu vesileyle sizin de bayramınızı yeniden kutlayalım ve tüm dinleyicilerimizin bayramını kutlayalım. Müsaadenizle ben hemen iletişim kanallarımızı aktarayım. Tabii. Dinleyicilerimize. Sonrasında programımıza, artık sohbetimize başlayalım. Sevgili dinleyiciler, bizlere elektronik posta yoluyla ulaşmak isterseniz elektronik posta adresimiz köşeatışının baş harfleri ka@meteor.gov.tr. ka@meteor.gov.tr elektronik posta adresimiz program boyunca açık olacak. Bir diğer iletişim kanalımız, telefon numaramız 0312 alan koduyla 302 25 25 numaralı telefonumuz da yine açık olacak program boyunca. 0312 Ankara'nın alan kodu ve 302 25 25 numaralı telefonumuz da sizlere aktardık. Elektronik postalarınızı ve telefonlarınızı bekliyoruz sevgili dinleyiciler. Sayın Zeki Çol, aslında bugünkü programda milli takımı da konuşalım ama müsaade ederseniz onu ikinci bölüme bırakalım. İlk bölümde futbolu konuşalım, Süper Lig'i konuşalım. Süper Lig'de 10. hafta geride kaldı. Bu bayram haftasında maçlar pazar günü sona ermişti ama cuma maçlarıyla başlayalım. Fenerbahçe, lider Fenerbahçe Sivas'ta beklemediği bir mağlubiyet aldı. Siz bu maç öncesinde neler düşünüyordunuz? Çünkü geçtiğimiz sezonun son maçında Fenerbahçe Sivas'ta şampiyon da olmuştu. Fenerbahçe için belki hem tatlı hem acı hatıraların olduğu bir maç o maç ve Fenerbahçe bu kez Sivas'ta kaybetti.
Yalnızca o boyutuyla düşünmemek lazım. Bir Sivas'tan bir Sivas'a almak lazım konuyu.
Evet.
27 maç önce Sivas Spor galibiyetliyle başlayan bir süreç. Çok önemli bir maraton. Hı hı. Fenerbahçe'nin aslında alkışlanması, kutlanması, takdir edilmesi gereken bir süreç o. 23 galibiyetin, 4 beraberliğin olduğu, bu arada işte ligde şampiyonlukla perçinlenen bir süreç. Gerçekten çok keyifli de bir süreç futbol, evet, adına ya da bir takımdaşlık adına çok keyifli bir süreç. Ama bu bir şekilde sona erecekti. Hı hı. Sivas'ta sona ermesi aslında biraz daha anlamlı oldu gibi. Sivas'la başladığı için. Sezon başından itibaren ben Fenerbahçe'nin oynadığı maçlarda geçen sezon performansının çok daha gerisinde olduğunu hep düşünüyorum. Niye düşünüyordum? Çünkü Fenerbahçe oyun kalitesi olarak... Hı hı. Geçen sezonun gerisinde kalıyordu. Evet. Tabii ki bunda kaybettiği oyuncuların da önemli rolleri vardı. Mesela Santos'u kaybetmişti, Lugano'yu kaybetmişti. Bu iki oyuncuyu yalnızca savunmacı olarak düşünmemek lazım. Hücumda da Fenerbahçe adına özellikle duran toplarda Lugano çok etkili bir silahtı. Santos da etkili bir hücum bekiydi. Zaten Fenerbahçe'nin geçen sezon performansının üst düzey olmasında iki hücum beki, Gökhan ve Santos'un, tabii, etkin katkıları vardı. Önde Niang gibi bir golcü gerçekten Fenerbahçe'ye önemli katkılar yapan golcüydü. Şimdi Niang'ın pozisyonunda Bienvenu oynuyor. Bienvenu o performansta değil. Ziegler iyi bir bek ama hücumda Santos'un gösterdiği etkiyi gösteremiyor. Ya da savunma kurgusu Lugano'nun gidişi sonrasında bir ölçüde etkilendi. Hı hı. Fenerbahçe'nin de duran top etkinliği çok büyük ölçüde ortadan kalktı.
Evet.
Tüm bunların ötesinde farklı bir tablo nerede ortaya çıktı? Bu sezona damgasını vuran şike soruşturmaları ve Fenerbahçe'nin de o soruşturmaların odağında tutuluşu. Bir şekilde tabii oyuncuların aktif bir reaksiyon göstermelerini de beraberinde getirdi, tabii, o süreç. Nitekim Fenerbahçe oyun kalitesi olarak aşağıda olmasına rağmen skora yansıttığı performansını biraz da o reaksiyonla elde etti. Bu duygusallıklar çok uzun süre olabilir mi? Bu insanın duygusal tepkisini her haftaya yansıtması çok mümkün olabilir mi? Pek de mümkün değil. Nitekim işte 10. maça gelindiğinde Sivas'ta bir kırılma noktası yaşandı. Evet. Bundan sonra da benzer şeyler yaşanabilir. Ama Sivas Spor'un ortaya koyduğu mücadeleyi, oynadığı futbolu, hücuma kattığı zenginliği, özellikle orta alanda Fenerbahçe'nin etkili silahlarını pasivize etmesini, bunu da ayrı bir yere koymak ve Sivas Spor'un da hakkını vermek lazım. Çok net bir galibiyet aldı. Çok daha farklı bir galibiyet alabilirdi. Son vuruş becerilerini gösterebilseydi.
Siz aslında TRT'deki programlarınızda sürekli vurguladınız bunu. Ben daha öncesine gideyim. Birkaç sene öncesinde TRT'lik döneminde de siz Rıza Hoca'nın, o dönemde Sivas Spor'da değildi, Eskişehir Spor'daydı. Daha önce başka takımlar da çalıştırdı Rıza Hoca. Ama Rıza Hoca ile ilgili geçen Feyyaz Uçar'ın, Feyyaz Hoca'nın bir notu hala kulaklarımda. Der ki Rıza Hoca takımlarını ligin 10. 8. ve 10. haftası arasında yükselişe geçecek şekilde hazırlar. Ligi genel olarak düşünür. Hızlı girseydi Sivas Spor Lig'e belki bu haftalar biraz daha performans düşüklüğü gösterebilirdi dedi. Siz katılır mısınız buna?
Bu sezon için katılmam. Neden katılmam? Çünkü bu sezon planlamaları kulüplerin alt üst oldu. Sezon planlamaları başladığı dönemde soruşturma da başladı. Evet. Bir mahkeme süreci başladı. Sonra lige bir aylık bir ara verildi. O bir aylık dönem içerisinde takımlar hazırlık maçlarını bir ölçüde askıya aldılar. Yeniden bir ikinci tatili verdiler oyuncularına. Artı bir yükleme programı yaptılar. Dolayısıyla birçok şey birbirine karıştı. Ama genelde zaten prensip olarak sezona form yönünden yukarıda başlamak belli bir periyoddan sonra takımın performansının, fiziksel performansının aşağı inmesini gerektirir ki o planlamayı artık bizim teknik adamlar çok rahat yapabiliyorlar zaten.
Teknik adamlardan laf açılmışken aslında şu anda ligimizde takımlarımız 18 takımın birçoğunda %70-80'e varan bir oran yanılmıyorsam Türk teknik direktörler çalışıyor. Bunu nasıl değerlendirir, nasıl yorumlarsınız?
Türk teknik direktörlerin daha fazla çalışması gerektiğini düşünüyorum ki geçen sezon o oran daha da yukarıdaydı başlangıç aşamasında ya da bu sezonun başlangıcında da bayağı bir yerli teknik adam vardı. Şimdi yerliyi yabancıyı tartışmak o apayrı bir konu.
Tabii.
Ama şu gerçekle de yüzleşmek lazım. Eğer yabancı sizin futbolunuza katkı yapacaksa ki yapanlar var. Onların bizim ligimizin içerisinde olmaları lazım. Eğer yapmayacaksa, bir sıradanlık getirecekse ya da işte sadece ekonomik çıkarlar adına bu ülkeye gelecekse onun bizim futbolumuza katabileceği bir şey yok. Bize gelecek olan teknik adamların ya da bizim kulüplerimizin seçeceği teknik adamların karakter anlamında, kariyer karakteri olarak söylüyorum tabii ki bunu, burayı bir basamak atlama tahtası olarak görmeleri lazım. Kariyerlerinin finalini çok daha üstlüklerde yapabilirler ya da devamını o üstlüklerde getirebilirler. Ama buralarda o üstlüklere çıkabilecek performansları sergileyecekleri ortamları hazırlamaları lazım. Doyuma ulaşmış, belli bir yaşa gelmiş. Örneğin Aragones gibi teknik adamları bizim ligimize getirmek, onların cüzdanlarına katkı yapmanın ötesinde hiçbir işe yaramıyor. Bir başka boyut var. Hangi ülkeden nasıl bir teknik adam getireceğinizi de doğru seçeceksiniz. Onu da iyi bileceksiniz. Bize mesela İspanya'dan gelen teknik adamlar yararlı olmadı. Ya da Akdeniz ülkelerinden gelen teknik adamlar yararlı olmadı da Orta Avrupa'dan gelenler yararlı oldu. Bir dönem Balkanlardan gelenler faydalı oluyordu. Bu analizleri doğru yapmak, ligin yapısı, takımın yapısı, kulübün yapısı, bunları da dikkate alarak seçimleri gerçekleştirmek sanırım doğru bir yaklaşım olur. Bu tür seçimleri de hakikaten biraz inceleyip sık dokuyarak yapmak lazım. Bu arada bizim teknik adamlarımızın da yalnızca lokal rekabeti değil, uluslararası platformlara neler yapabileceklerini, o platforma nasıl katılabileceklerini bir şekilde programlamaları, planlamaları ve kendilerini artık lokal değil, uluslararası rekabete hazırlamaları lazım.
belki bu genç teknik adam, yeni nesil teknik adamlarımız da ilerleyen yıllarda, önümüzdeki 10-20 yıl sonrasında
olacak,
bu başarıları göreceğiz gibi görünüyor.
Tabii ki olacak. Hı-hı. Çünkü yani baktığın zaman Türk futbolu sadece Türkiye'de oynanan ligden ibaret değil ya da bizim yetiştirdiklerimizden ibaret değil. Türk futbolunun bir parçasında da eğitimlerini Almanya'da örneğin alan ya da Belçika'da, Hollanda'da, İsviçre'de, Avusturya'da, Fransa'da alan oyuncular var. Onlar da Türk futbolunun uzantıları. Bir şekilde mesela Almanya'daki futbolun geleceğinde Türklerin çok önemli bir rolü olacak. Avusturya'da keza öyle olacak. Ya da nüfus yoğunlukları fazla olmayan bazı ülkelerde, Türklerin fazla olduğu ülkelerde bu süreçler yaşanacak. Futbolun geleceği özellikle kıta Avrupa'sında hakikaten çok büyük ölçüde Türklerle şekillenecek. O zaman yalnızca yurt dışında altyapı eğitimini alarak orada yetişen oyuncuların değil, bizim bünyemizde yetişecek oyuncuların ve bizim bünyemizde yetişecek teknik adamların da o geleceğe kendilerini şimdiden hazırlamaları bence şart.
Evet. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı konuğumuz Zeki Çol bugün stüdyo konuğumuz, aynı zamanda Köşe Atışı programına sağ olsun misafir oldu. Sohbetimiz devam ediyor. Şimdi Sayın Zeki Çol, Sivasspor Fenerbahçe maçını konuştuk. Aslında biraz da hızlı gidelim. İlk bölümde maçları konuşalım demiştik. Cuma'nın bir diğer maçı Samsunspor'la Ankara Gücü arasında. Ankara Gücü maalesef çok zor günler yaşıyor. Bir Ankaralı olarak, bir Ankara yayıncısı olarak maalesef diyorum. Ankara Gücü aslında bu duruma pek alışık değil. Fakat bu hafta aldığı beraberlik puanını 2'ye çıkarttı Ankara Gücü. Bu maçı nasıl yorumlarsınız? Ligin son 2 sırasındaki takım.
Şimdi Ankara Gücü'nün galiba benim izlediklerim içerisinde bu sezon şu ana kadar ortaya koyduğu en iyi performans Samsun'daki performans. Kazanabileceği bir maç oynadı. Çok sayıda da pozisyon üretti, gol kaçırdı. Başlangıçta yediği hatalı goller var. Ankara Gücü'nün sol tarafında özellikle ciddi bir kademe sorunu yaşanıyor. Sadece bu maçta değil. Bundan önceki maçlara da yansıdı bu. Ama bir inat var, bir ısrar var Ankara Gücü'nde. Bir direnç var. Nereye kadar gider o direnç? Onu bilemiyorum. Ama önümüzdeki mesela 2 maçlık dönemi en azından bir 4 puanla kapatabilirse motivasyonun da katkısıyla o direnç biraz daha yoğunlaşabilir. Kulübün içerisinde bulunduğu koşullar ne yazık ki iç açıcı değil. Bir taraftan idari sorunlar, bir taraftan ekonomik sorunlar, taraftar yönetim, taraftar kulüp ya da yönetim takım arasındaki güven bağlarının yıllardır süre gelen aymazlıklar nedeniyle zedelenmesi, bunlar Ankara Gücü için talihsiz veriler. Samsun Spor'un sezon başından bu yana çok ciddi bir savunma sorunu var. Evet. Takım savunması güçsüz. Hücum organizasyonu iyi değil. Nitekim ligin Antalya Spor'la birlikte en az gol atan, 8'er golleri var. En az gol atan ekibi. Biraz sabırlı, biraz daha organize olması lazım Samsun Spor'un. Taraftar ve camianın sabırlı olması lazım. Çünkü başarısızlıklar oluşmaya başladığında öncelikle teknik adamlar hedefe konulur bizde. İyi bir teknik adamı var Samsun Spor'un.
Petkoviç bayağı renk kattı Samsun'a.
İyi bir teknik adam ama şu an performans iyi mi? Takım performansı? Hayır değil. Bir taraftan Petkoviç bu ligi öğrenecek. Bir taraftan Samsun Spor biraz daha lig takımı gibi durmayı öğrenecek. Çünkü hala takım olma yolunda çok ciddi eksiklikleri var. Bir taraftan da tabii Mustafa gibi deneyimli bir oyuncu iyileşecek ya da Selim gibi deneyimli bir oyuncu kadroya katılacak. Eğer biraz sabırlı ve biraz daha mücadele ruhunu güçlendirerek çalışırlarsa Samsun Spor bu ligin önümüzdeki döneminde biraz daha ileriye doğru gidebilir. Ama şu an bir realite var. Ligdeki iyi kadrolardan bir tanesi değil Samsun Spor. En kötü kadro demek istemiyorum. Bu haksız bir suçlama olur. Anlamsız bir suçlama olur. Ya da değerlendirme olur ama iyi kadrosu yok.
Transferler yapsa dahi.
Transferi yapabileceği zaten bir süreç yok şu an. devre arasını beklemesi, ocağı beklemesi lazım.
Sezon öncesi transferlerden bahsetmiştim. Finki aldı Beşiktaş'tan, Mustafa Sarp'ı aldı Galatasaray'dan ama mutlaka o açıklarını kapatamadı. Bu ortaya çıkıyor.
Kapatamadı. Şimdi. Onu biz dün akşam programda da izledik, evet. İrdeledik biraz. Şimdi sadece oyuncu kadrosunu değiştirmek değil. Samsun Spor bir de yönetim değiştirdi.
Evet, evet.
Şimdi yeni bir yönetim, yeni bir kadro kuracak. O yönetim bu ligi ne kadar biliyor, ne kadar deneyimi var, ne kadar hazır, ne kadar kulübün koşullarına hakim ya da piyasaya hakim. Çok da gecikti Samsun Spor'un transferleri nitekim. Bir parça sıkıntısı olacak Samsun Spor'un.
Hemen cumartesi maçlarına geçelim. Galatasaray cumartesi akşamı Mersin İdman Yurdu'yla golsüz berabere kaldı. İstanbul'da Türk Telekom Arena'da puan kayıpları devam ediyor. Bu maçı nasıl izlediniz siz? Neler?
Şimdi bu haftanın benim en keyif aldığım 3 maçından bir tanesi bu. Bir tanesi Trabzonspor, Kayserispor maçı. Bir diğeri de Büyükşehir Belediyespor, Bursaspor maçı.
O da golsüz.
Evet, enteresandır. İki maç da golsüz. Niye bu maçlar çok keyifli gitti? Türk futbolunun hele bu sezona yansıyan en önemli sıkıntılarından bir tanesi oyun içerisindeki temposuzluk.
Evet.
Futbolu yüksek tempoda oynadığınız zaman seyir zevki biraz daha artıyor. Veyahut işte tribündeki ya da televizyon başındaki insanların heyecanı, yaklaşımı, oyuna konsantrasyonu biraz daha artıyor ve futbol hakikaten yüksek tempoda oynandığı zaman güzelleşiyor. O anlamda baktığında bu maç tempolu maç.
Evet.
Trabzon maçı tempolu maç. Bursa işte Büyükşehir maçı tempolu maç. Onun için de futbol adına doyurucu maçlar bunlar. Ben... Pozisyon zenginliği olan maçlarda.
Evet.
Şimdi tempodan konu açılmışken bir başka bizim futbolun önemli sorunlarından bir tanesini dile getirmekte yarar görüyorum. O da nedir? Şimdi iki sezondur takım koşullarıyla ya da bireysel koşullarla ilgili yayıncı kuruluş istatistikler yayınlıyor. Evet. Bilmiyorum hiç dikkat ettin mi?
Aha.
O istatistikler de mesela bizim oyuncuların dünyadaki en iyi takımlardan bir tanesini kimdir? Barcelona'dır. Barcelona takımının oyuncularıyla koşu mesafesinde ya da takım koşullarında çok aman aman farklılık yok.
Yok.
Yani bizde işte Burak ne koşuyorsa orada da Messi aşağı yukarı 3 aşağı 5 yukarı o kadar koşuyor. Ya da işte Iniesta bizde Selçuk ne koşuyorsa Iniesta da orada 3 aşağı 5 yukarı koşuyor. Evet. Baktığın zaman o koşu mesafelerinde 3 aşağı 5 yukarı örtüşen rakamlar var. Nerede biz sıkıntıyı yaşıyoruz? İşte Barcelona çıkıyor ortalama 550-600 arasında pas yaparak oynuyor.
Evet.
Biz, şimdi Trabzonspor'un 300 pası yok.
Bu son maçta.
Son maçta. Bizdeki pas sayısı bunun neredeyse yarısı kadar.
Evet.
Maç toplamına bakıyorsun. Maç toplamında da iki takımın yaptığı pas sayısı o ligle bu lig arasında yarı yarıya neredeyse. O zaman ortaya farklı bir irdeleme konusu, üzerinde durulması gereken önemli bir sorun çıkıyor. Biz demek ki futbol oynamayı hala bilmiyoruz.
Bilmiyoruz demek.
Yani bizim oyuncularımız kendileri koşuyorlar.
Etkin koşamıyorlar mı ya da?
Ya kendileri koşuyorlar. Evet. Öbür tarafta top koşturuyorlar.
Top koşturuyorlar doğru. Çok anlamlı bir tespit aslında.
Yani bu ayırt olağanüstü önemlidir. O nedenle bizde oyun kaliteleri hep aşağıda.
Aşağıda.
Orada oyun kaliteleri yukarıda. Şimdi yüksek tempolu maçlarda pas sayıları da biraz tabii ki artıyor. Ya da bazen takımların oyun anlayışlarına göre değişebiliyor. Çünkü dikey oynayan takımlar var. Uzun top oynayan takımlar var. Biraz daha topu dolaştırarak oynayan takımlar var. Ama az önce söylediğim olayın hakikaten Türk futbolunun üzerinde durması lazım. Bunu incelemesi lazım ve özellikle de teknik adamların buralardan dersler çıkarması lazım. Çok net bir şekilde bizde oyuncu kendisini yoruyor.
Yoruyor, doğru.
Batı'da top yoruluyor.
Top yoruluyor, doğru.
Oyuncu dinamik. Doğru. Ayakta oyuncu.
Koşu mesafeleri aynı.
Evet,
ama
aynı mesafeler. Aynı mesafeler. Yani
tabii.
Aynı mesafede işte Batı'da iki pas yapıyor. Aynı mesafeyi koşarak. Biz bir pas yapıyoruz. Ortaya çıkan sonuç o.
Ortaya çıkan sonuç bu, doğru. Galatasaray Mersin maçından söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Mersin'de ilk yarıda bir penaltı kaçırdı. Acaba o penaltı gol olsa oyunun seyri nasıl değişirdi?
Oyunun seyri şöyle değişirdi. Galatasaray da reaksiyon verirdi.
Muhtemelen ikinci
yarı. Yani yere. Daha gollü bir maç olurdu. Mersin'in ikinci yarıda kaçırdığı da çok önemli bir pozisyon var. Galatasaray'ın hele de Elmander'le kaçırdığı aşağı yukarı 4 tane iyi pozisyon var. Evet. Farklı gol girişimleri var. Galatasaray iyi oynuyor aslında. Evet. Yani bizim ligdeki birçok takımın çok önünde Galatasaray. Evet. Takım olarak iyi oynuyor. Dolayısıyla da Galatasaray maçları hele önümüzdeki günlerde biraz daha keyif verecek futbol severlere. Elmander eleştirileri var. Hı hı. Gol atamadığı için, o pozisyonlarda niye atamadığı için. O eleştiriler çok doğru eleştiriler değil. Neden değil? Çünkü Elmander o pozisyonların hep içerisinde, oyunun sürekli içerisinde, sadece ceza alanı içerisinde değil, oyun alanının her yerinde içerisinde. Hı hı. Kendi savunmasında da, orta alanda da, rakibe baskı uygularken de her yerde içerisinde. Son derece yararlı bir oyuncu ama eksiği tek vuruş becerisi maalesef yok.
Gol şansı yok.
Yani Elmander bir Tanju değil. Evet. Elmander işte bir Aykut değil, bir Jardel değil. Çok daha farklı bir karakter.
Aslında Hakan Şükür de bu tip
ama çok faydalı oynayan bir oyuncu. Evet, Hakan Şükür. Hele Galatasaray'ın bu oyun, agresif oyun yapısına çok uyan bir oyun.
İşe yarayan da bir oyuncu. Bir Guiza değil şu an için. En azından onu söyleyebiliriz.
Asla. Değil mi? Asla. Arada çok ciddi fark var.
Umarız da Guiza olmaz.
Yok, olmaz. Öyle bir karakter de değil zaten. Çok özverili bir oyuncu. Hı hı hı.
Nurullah Hoca'nın bir maç sonunda bir cümlesi benim dikkatimi çekti. Maç keşke 3-3 bitseydi dedi. Aslında 3-3 de bitebilirmiş bu maç.
Keşke bitseydi. Biz de daha fazla keyif alırdık. 3-3 bitmeyebilirdi. Galatasaray pozisyon olarak daha önde. Ha, bitebilirdi tabii. Yani. Bitmeyebilirdiği biz tabii pozisyon sayılarına göre değerlendirerek subjektif yani veriyoruz. Hepimizin dileği öyle. 0-0 biteceğine maçlar gollü bitsin.
Tabii.
Ama bazen ki bunu farklı maçlarda da yaşadık. Bazen golsüz maçlar gollü maçların çok önüne geçer.
Doğru.
Bu hafta benim sezon başından bu yana izlediğim futbol adına en doyurucu hafta var. Çok golsüz fazla gol yok.
Evet, Ordu maçı golsüz, Manisa maçı golsüz.
O Ordu maçı çok kötü.
Galatasaray
yani haftanın en kötü maçı golsüz, o. Evet. Ama onun dışında işte az önce de söylediğim Büyükşehir Belediye maçı, golsüz maç. Ben çok keyif aldım.
Aklıma şu geldi aslında Sayın Zeki Çol, bu sözlerinizin ardından. Şampiyonlar Ligi'nde birazcık daha Mart, Nisan aylarına vardığımızda İngiliz takımlarının birbiri arasında oynadığı maçlar ya golsüz ya tek gollü biter. Arsenal, Liverpool maçları, işte Manchester United, Liverpool maçları.
Bu sezon yalnız çok gollü bitiyor.
Evet. Ama Şampiyonlar Ligi hep dikkatimi çeker. Ama sezon sonunda takımların biraz daha oturmuş halleri. Ama çok çekişmeli, zevkli maçlar olur. Aklıma o maçları getirdi, Galatasaray maçı sizin dediğiniz gibi. Birazcık cumartesi maçlarına hızlı geçelim. Kısa bir müzik arası vereceğiz. Sonra pazar maçlarıyla devam ederiz. Cumartesinin bir diğer maçı, Ordu maçına değindiniz madem, öyle gidelim. Ordu-Gaziantep maçı.
Ordu-Gaziantep maçı futbol adına bu sezon izlediğim en kötü maçlardan bir tanesi.
Fakat
iki takımın da birbirini başlangıçta kontrol etmeye çalıştıkları, oyunu tutmak için kilitledikleri, son derece sevimsiz bir oyunun ortaya çıktığı bir maç. Gaziantep Spor hücum organizasyonunda Ordu Spor'un daha önünde. Hı hı. Mesela bir örnek var. Çok dikkat çekici bir örnektir. Ordu Spor sahasında oynuyor. Bir tane pozisyonu yok. Hı hı. Korner kullanamadı. Evet. Gaziantep Spor'un 9 tane korner atışı var. Bu tür istatistikler tabii çok etkin parametreler değil. Hı hı. Futbolu değerlendirmek için birebir başvurulması gereken adresler değil istatistikler, ama bazen oyunla ilgili ne olmuş ne bitmiş o parametreleri alabileceğiniz değerler. O tarafıyla söylüyorum. Gaziantep Spor'un biraz daha pozisyon parladı, zenginliği var. Ama yani tipik bir beraberlik maçı. Belki zevksiz bir beraberlik maçı. Ha, haftalardır ben işte bizim programda da söylediğim bir şey var. Ordu Spor bu ligin hücum zenginliği açısından en geride duran takımlarından bir tanesi.
Evet, attığı golden de belli oluyor. 10 gol atmış.
10 gol, ki onun içinde duran top golleri de fazla. Elinde önde oynayan iyi oyuncular var. Hı-hı. İşte Stanku var, Fatih var, Kulyo var. İşte sağ tarafta oynayan, unuttum gibi şimdi ismini.
Emre Özkan.
Dalma var. Dalma var.
Evet, Dalma var.
Bunlar iyi oyuncular ama hücum organizasyonunu nedense iyi yapamıyorlar. Niye de yapamıyorlar? Hı-hı. Onun da hemen gördüğüm bir yetersizliğini söyleyeyim. Bekler hücumu çok fazla desteklemiyordu.
Sevmiyorlar.
Arka alanda Metin Diyadin biraz daha oyunu, takımı tutmak istiyor. O arada kontra yemek fazla istemiyor. Biraz daha oralardan, orta alandan katılımı sağlayabilirlerse ve hücum zenginliği oluşturabilirlerse önümüzdeki maçlarda en azından gol sorununu aşma şansları olabilir. Yoksa öyle giderse Ordu Spor aşağı doğru düşecek.
Çünkü attığı 7 gol birbirine çok yakın. 6 da gol yemiş. O duran toplarda...
Ligin en az gol yiyen takım gol yiyen olması takım. Lazım.
Hani dedik ya az önce savunmayı çok seviyor. Evet. Savunma bekleri çıkmıyor pek ileri diye. Evet, liginde en az gol yiyen takımı.
Evet,
doğru.
Öyle olması lazım.
Peki Abdullah Ercan yönetiminde Gaziantep Spor bir çıkış yakaladı. Tolunay Hoca
yakalayacak.
4'te 0 yaptı.
Yakalayacak. Yakalayacak. Niye yakalayacak? Gaziantep'in sporun sorunu oyuncu kadrosunda değil. İyi bir kadro var Gaziantep Spor'un elinde. Gaziantep Spor'un yönetim sorunları vardı. O sorunlar kısmen yine ekonomik sorunlar tabii bunlar. Takım üzerinde kısmen yine devam ediyor. Ama yeni bir teknik adam. O yeni teknik adamın takım üzerinde pozitif etkileri olacaktır. Bu tür değişkenlikleri bizim futbolumuz çok benimser, çok önemser. Hep teknik adam değişikliklerinde genelde dikkat et. Takımlar bir suni çıkış yakalarlar. Gaziantep Spor'un yakalayacağı suni çıkış olmayacak. Çünkü zaten iyi bir kadrosu
vardı.
Ve Abdullah Ercan da Türk futbolunun profesyonel ligde gelecek vaat eden teknik adamlarından bir tanesi. İyi yerlere gelecek. Önemli katkılar yapacağını düşünüyorum ben Gaziantep Spor'a. Gaziantep Spor daha ileriye doğru devam eder.
Yani artık yolu açık gibi görünüyor Gaziantep Spor'a.
Tabii ki.
Peki bir diğer cumartesi maçına bakalım. Manisa Spor'la Antalya Spor Manisa'da karşılaştı. Manisa Spor tek gollü galibiyet 3 puanı cebine koydu. Şöyle bir yorum var Manisa Spor için. Kemal Öndeş yeni bir Ersun Yener mi acaba diye.
Değil.
Değil.
Apayrı karakterler. Evet. Ha, birlikte çalıştılar ama farklı karakterler. Kemal Özdeş iyi bir teknik adam olacak. Daha yolun başında. O da profesyonellik olarak ilk sorumluluğunu almakta. Ama gelecekte onun da adını sıklıkla duyacağız. Çok önemli katkıları var. Ama o da hazır bir takıma geldi. Evet. Onu da belirtmek lazım. Hikmet Karaman'la geçen sezon Manisa Spor iyi işler yapan takımlardan bir tanesiydi.
Evet, evet.
Hele de büyüklerle oynadığı maçlarda bayağı etkili olan takımlardan bir tanesiydi. Çok ilginç skorlara imza atan takımlardan bir tanesiydi. Mütevazi bir bütçe, mütevazi bir kadro ama takım oyununu güçlü oynayan bir Manisa Spor. Son 5 haftada ligin performansı en yüksek takımı 4 galibiyet, 1 beraberlik, 13 puan almış. Bütün takımların son 5 haftada, yani 5 haftalık değerlendirme yapılsa lig lideri.
Lideri doğru, namalip lideri doğru.
Ama bu maçta Antalya Spor benim gördüğüm oyuna daha hakim olan taraftı. Hücum organizasyonlarında daha pozitif işler yapan taraftı. Antalya Spor'un önemli sorunu gol yollarındaki etkisizlik. Az önce işte onu da söylemeye çalıştık. Samsun Spor'la beraber en az gol atan, 8'er golleri olması lazım. En az gol atan takım. Pozisyon üretmekte sorunu yok ama son vuruş becerisini gösteremiyor. Mesela o maçta Zitouni'nin asgari 2 tane gol atması lazım. Son vuruş becerileri olsa. Ya da işte pozisyon zenginliğine baktığın zaman Antalya Spor'un maçı kazanması lazım. Ama olmadı. Bir de 8 maçtır kazanamayan bir Antalya Spor var ortalıkta.
Ciddi bir duraklama.
O anlamda ciddi bir handikapı yaşıyor Antalya
Spor. Aslında biz Mehmet Hoca'yı konuk almıştık. Mehmet Hoca'yı yanılmıyorsam Beşiktaş maçından sonra konuk almıştık. Evet, Beşiktaş'a 1-0 kaybettikleri İstanbul'daki İnönü Stadı'ndaki maç sonrasında Beşiktaş maçından sonra Mehmet Hoca ümit var konuşmuştu ama dediğiniz gibi o maçtan sonra bakıyoruz bir beraberlik 2-3-4 beraberliği 3'te mağlubiyeti var. Antalya Spor'da çıkış arayan takımlardan bir tanesi diyebiliriz. Bu cumartesinin bir diğer maçı aslında son maç, artık pazar maçlarına geçeceğiz. Cumartesi günü Kardemir Karabük Spor kendi evinde kaybetti ve Yücel Hoca ile yollar ayrıldı bu maç sonrasında. Eskişehir Spor artık Sikibe ile birkaç haftadır kazanma alışkanlığını elde etmiş gibi görünüyor.
Yücel İldiz'in yalnızca geçen sezon performansına bakmamak lazım. Daha öncesinde de Karabük Spor ile hele de lige çıkarken önemli işler yapmış bir teknik adam. Ben Karabük Spor tarihine Yücel İldiz'in adının yazıldığını düşünenlerdenim. Bazen futbolda ayrılıkların da olması gerekiyor. Futbolda ömür boyu bir kulüple anılmanız çok kolay değil. Hele bizim gibi istikrar yoksunu ülkelerde. Sorun başladığı zaman birinin fedakarlıkla bulunması gerekebiliyor. Yücel İldiz o fedakarlıkta bulunmuş. Geçen sezonki kadro ile bu sezonki kadro arasında ciddi bir farklılık var. Geçen sezonki kadrosu daha iyiydi. Karabük Spor'un daha oturmuş bir kadroydu.
Emenike faktörü tabii ki
tabii çok önemli. Tabii Hakanlar vardı, Emenike vardı. İyi kadroydu. Ve aslında sürpriz çıkış yapan bir kadroydu. Evet. Yani beklenen üzerinde de bir performans yansıtan kadroydu. Transfer dönemini iyi değerlendiremediler diye düşünüyorum. Onun ötesinde lige de çok dengeli başlayamadılar. Evet. Eskişehir Spor 2 galibiyetle lige başlamıştı. Ardından çok ciddi bir sarsıntı dönemi geçirdi. 5 haftalık
yönetim tepkileri oluştu
evet.
O dönemde.
O dönemde skibe tartışıldı, yönetim tartışıldı. Hı-hı. Ama işte futbolda az önce Samsun Spor örneğinde söylemiştim. Hı-hı. Sabır çok önemli anahtar sözcüklerden bir tanesi. Eskişehir Spor son 3 maçında ikisi deplasmanda olmak üzere bir beraberlik, bir galibiyet hı-hı. olmak tabii. üzere 7 puan aldı. Tabii. 7 puanı vardı, şimdi 14 puana geldi. Bir anda.
Bir anda 14 puan var, evet.
Yani bunlar futbolda yaşanabilecek hadiseler. Yeter ki oyuncunuza güvenin, taraftar açısından söylüyorum, teknik kadronuza güvenin ve onların motivasyonlarını bozmak yerine arttırıcı destekler sunun. Bunu yaparsanız bazen olabiliyor. Ha, yarın Eskişehir Spor yine bir düşüş yaşayabilir.
Evet.
Ama kadrosuna baktığınız zaman, Sikibe'nin teknik adamlık yeterliliklerine baktığınız hı-hı. zaman Eskişehir Spor bu ligin sıkıntı çekmeyecek takımlarından bir tanesi olarak zaten gözüküyor.
Kaldı ki Eskişehir Spor'un önemli bir futbol geleneği var, futbol kültürü var ve seyircisi de, ben buna katılır mısınız bilmiyorum, böyle düşünüyorum.
Bu sezon değil. Bu sezon seyirci pek maça gitmiyor Eskişehir.
Acaba yani bu seyircinin sabırsızlığını oraya bağlayacaktım. Seyirci bu geçtiğimiz 4-5 haftada çok yoğun tepkiler koydu hem yönetime hem Skibe'ye, takıma. Evet. Acaba seyircinin bu sabırsızlığı futbol geleneğinden, artık Eskişehir Spor'un başarı için sabırsızlanmasından mı? Çünkü bir Bursa Spor'da olabilir Eskişehir Spor. O potansiyel var.
Var tabii ama Eskişehir Spor'un o potansiyeli güçlendirebilmesi hı-hı. için, destekleyebilmesi için önce o stat'tan kurtulması lazım.
Evet.
O stat Eskişehir Spor'un prangası gibi. Hı hı hı. O prangaların kırılması lazım. Eskişehir Spor o kadar dar bir alana hapsedilmeyecek ölçüde oyun karakteri olan ya da geleceği olması gereken ya da kent futbol adına farklı noktaları hak eden evet. bir kent.
Evet.
Ama hala o stat konusunda en ufak bir şey yok. Kaldı ki o stat yarın bir gün Allah korusun şiddetli bir fırtınada inşallah maç günü olmaz. Yıkılırsa çatısı kimse şaşırmasın. Çünkü stat yarım asrı aşkın bir zamandır doğru düz el atılmayan da bir stat.
Onarım yapılmamış evet. bir stat değil mi?
Yani ciddi bir metal yorgunluğu yaşayan stat.
Evet. Yani Ali Sami Yastadığı'ndaki o çatlaklar geliyor benim aklıma. Belki daha da kötü diyebiliriz.
Daha kötü.
Daha kötü diyebiliriz. Evet. Peki Sayın Zekiçoğlu, pazar maçlarına geçelim artık. Sohbet çok güzel gidiyor ama vakit de daralıyor. Pazar maçlarında flash maçla başlayalım. Gençler Birliği Beşiktaş. Beşiktaş deplasmanda 2-0 öne geçti ama maçı 4-2 kaybetmekten kurtulamadı. Bunu Beşiktaş teknik direktörü Carvalho oyuncuların yorgunluğuna bağladı. Siz katılır mısınız?
Enerji yoksun.
Siz katılır mısınız?
Bir enerji ihalesine girmesi lazım.
Siz katılır mısınız bu duruma diyelim de.
Yani ben tabii ki katılmam. Hı-hı. Neden katılmam? Eğer Beşiktaş düzeyindeki hı-hı. bir takım böyle bir gerekçenin altına, arkasına sığınıyorsa onu öncelikle teknik adamın düşünmesi lazım, değerlendirmesi lazım, sorgulaması lazım. Beşiktaş'ın ligin 10. maçının oynandığı bir dönemde fiziksel düşüş göstermesi çok anlamlı değil. Değil ya da o fiziksel düşüşle oyunu gerekçelendirmesi çok anlamlı değil. İşte 3 gün önce
Dinamo
Kiev maçı oynamışsın. 3 gün sonra bu maçı oynamışsın. Bunlar artık komik şeyler.
Bahane olmuyor değil mi?
Komik. Evet. Yani çok net, ben bunu 1000 kere söyledim belki. 48 saat sonra eğer doğru beslenirseniz, doğru dinlenirseniz, rejenerasyonunuzu yaparsanız vücut kendisini yeniliyor ve maça hazır hale geliyor. Evet. Fiziksel sorun söz konusu değil. Mental sorun söz konusu olabilir ama evet. Beşiktaş'ta mental sorunun da ötesinde ciddi bir otorite boşluğu var. Otorite sorunu var. Şimdi Bir teknik adam düşünün. Hı-hı. Daha göreve geldiğinde öylesine bir gaf yapıyor ki, bir iletişim kazası ki. Ben Tayfur Havuççu'nun vekili olarak geldim. O çıktığı zaman ben olmayacağım. Ya da işte bir alt pozisyona geçeceğim. Bunu söylediğiniz zaman insanlar üzerindeki etkinizi, inandırıcılığınızı, güvenilirliğinizi bir ölçüde sarsarsınız. Evet. O insanlardan bir tanesi de sizin hedef kitleniz olan oyunculardır. Tabii. Ben Beşiktaş'ta takım içerisinde böyle bir sorun olduğunu hissedenlerdenim.
Guti sorunu patlak verdi.
Sadece Guti sorunu olarak değil. Yani Beşiktaş halen daha Simaos'unu bir tarafta, Quaresma'sını diğer tarafta arka alana taşıyamıyor. Şimdi dün yediği gole bakıyorsun Beşiktaş'ın. İlk gole bakıyorsun, ikinci gole bakıyorsun ya da diğerlerine bakıyorsun. İki tanesinde Simao bek içeriye girmiş artık. Evet. İsmail içeriye kademeye girmiş. Dışarıdan oyuncu geliyor, işte Hurşut'un attığı golde var. Simao uzaktan eli belinde pozisyon seyrediyor. Bunu yaparsan o golü yersin. Evet. Beşiktaş'ın takım savunmasında sıkıntılar var. Bireysel anlamda çok fazla hata yapılıyor. Ama bu maça yansıyan ekstrem sorunlar da var. İşte o sorunlardan bir tanesi nedir? Kendi kalesine attığı gol.
Egemen, evet.
Şimdi milli takım düzeyinde iki tane oyuncu Egemen, o topun oraya atılmaması gerektiğini bilmesi gereken oyunculardan bir tanesi ki biliyordu. Tabii, tabii. Yani bunlar artık altyapı eğitimlerinde oyunculara tehlike konusunun içerisine geri pas yapılmaz, kaleciye pas yapılmaz diye anlatılır hep.
Tabii.
Hep direğin dibine at, dışına atarsın pasları. Tehlike olmasın diye. Bir. İkincisi, kalecinin o pozisyonda orada ne işi var?
Tabii.
Ne anlamı var? Zaten senin savunma oyuncun topla buluşmuş. Niye gidiyorsun? Çok yetenekli ama çok hareket eden, kalesinde sürekli de plonjona kalkan bir kaleci Cenk. Biraz ayakta kalması lazım. Niye ayakta kalması lazım? Haftanın bana göre en iyi kurtarışını Scott Carson yaptı.
Evet.
Ayakta kalmaya çalıştığı için yaptı ikinci pozisyonda.
Evet, evet, evet.
Kaleci ayakta kaldığı sürece olası tehlikelere müdahale edebilir.
Evet.
Yattığın zaman, sürekli yattığın zaman bu belki tribünlere hoş gelebilir, taraftarlara keyif verebilir ama takıma bu tür yaklaşımlar ciddi ciddi handikap getirir.
Zarar, kendine de zarar getirir. Hemen birer dakika Sayın Zeki Çol, Trabzonspor ve Büyükşehir Belediye maçlarını konuşalım. Trabzonspor 2-1 yendi Kayserispor'u. Kayserispor 2 ileri 2 geri yapan bir takım görüntüsü veriyor şu anda ama Trabzonspor'da bir Burak Yılmaz faktörü var. Neler söylersiniz?
Trabzonspor ilk defa futbol oynadı. Yani bizim istediğimiz, beklediğimiz, özlediğimiz, oynaması gerekir, böyle oynaması gerekir dediğimiz Trabzonspor'la ilk defa buluştuk.
Karşılaştık, evet.
İlk defa buluştuk ve çok doyurucu bir maç oldu. Neden doyurucu bir maç oldu? Trabzonspor yüksek tempoda oynadı. İlk defa bu tempoda oynadı, onu da belirteyim. Kayserispor da ona cevap verdi.
Evet.
İki takımın da üretken olmaya çalıştığı ama Trabzonspor'un çok daha etkili oynadığı bir maç. O maçın çok önemli kırılma anlarından bir tanesi enteresandır. Ferhat'ın yaşadığı sakatlık sonrası.
Evet.
Ferhat'ın sakatlığından sonra Çeluska sol tarafa çekildi. Serkan sağ beke getirildi. Halil soldan sağa geçti. Sağ dış oynamaya başladı. Alenzinho sola geçti. Takım içi bir rotasyon oluştu ve Trabzonspor başlangıç kadrosu değil, devam kadrosunda doğru kadroyu buldu. Üretken kadroyu buldu. Ve hakikaten oyuna kırılma çok ciddi bir ağırlık koydu. Orada özellikle altını çizmek istediğim konu ikinci gol. Trabzonspor'un ikinci golü. Bizde kaleciler maalesef oyuna aktif katılamıyorlar. Yani kaleci sadece ödevinin topu tutmak ya da golü önlemek olduğunu düşünüyor. Oysa kaleci oyun için çok önemli bir başlangıç oyuncusu.
Evet.
Tolga mükemmel başlattı oyuncusu ve gol Tolga'nın golüdür bir ölçüde.
Tabii, doğru.
Ardından Burak'ın yaptığı koşu çok anlamlı bir koşudur. Hı-hı. Savunma amacıyla kendi ceza alanına gelmişti. Hı-hı. Golü atarken rakip ceza alanı içerisindeydi. Haftanın bana göre en organize, en şık golüydü.
Belki
en güzel golüydü.
Milli takımımızın Azerbaycan maçında Selçuk'un Burak'a verdiği pasla attığımız gol gibi. 3 pasla golü bulmuştuk.
Evet. Demek ki orada da Sinan'dan başlamıştı.
Demek ki bu Trabzonspor organizasyonu bu tip golleri sağlıyor artık Şenol Hoca ile birlikte.
Bunu Trabzonspor organizasyonu olarak düşünmemek lazım. Burak organizasyonu. Elinizde Burak varsa böyle oynamak gerekiyor zaten. Savunmanın arkasında oynamak zorundasınız. Çünkü ona en iyi, dünyada en iyi koşuyu yapan oyunculardan bir tanesi.
Fişek gibi.
Müthiş.
Örtüş.
Dikey koşuları çok iyi yapıyor.
Evet. Ve hemen Büyükşehir Belediye Bursa maçı 0-0 çok keyif aldım demiştiniz. Bir dakika konuşalım. 3 dakika kalıyor milli maça.
Peki. Konuşalım. Bursa Spor son 5 haftadır kazanamıyor. Hı-hı. İşte bu 5. oldu. Maçla ilgili çok fazla şey söylemeyeyim. Yani zaten çok iyi maç olduğunu söylemiştim. Bursa Spor'un kadrosunu ben çok beğeniyorum. Bu sezon ilk defa Bursa Spor kadrosunu şampiyon olduğu sezondan daha fazla beğeniyorum. Şu ana kadar o kadro beklenen puan performansını yakalayamadı ama bu ligin en belirleyici takımlarından bir tanesi Bursa Spor olacak.
Evet.
Ona eminim. Büyükşehir Belediyespor enteresan bir şekilde bu sezon sahasında da maç kaybetmiyor. Ve iyi futbol oynuyor. Her geçen gün üzerine koyarak oynuyor. Zaten bu ligde seyredilmesi gereken, dikkatle takip edilmesi gereken toplasanız 3-5 takım var. Onlardan bir tanesi de Büyükşehir Belediyespor.
Evet. Sayın Zeki Çol, milli takımımızın çok önemli bir maçı Hırvatistan'la Cuma günü akşam Türk Telekom Arena'da ve milli takımımız artık Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda en önemli iki maça çıkacak. Bu iki Hırvatistan maçını nasıl yorumluyorsunuz? Öngörüleriniz nelerdir?
Kazanmamız gerekiyor. Yani kazanmamız gerekiyor derken İstanbul'da. Maçı değil, evet, turu kazanmamız gerekiyor. Bu maçta berabere de kalabilirsiniz. Hı-hı. Bu maç 3 neticeli de olabilir. Önemli olan ikinci 90 dakikayı kazanmak.
Evet.
Bu tür maçların stratejisini koyarken de öyle bakmak lazım. Yine böyle çok destekli, çok sabırlı, çok yürekten ama oyun disiplinle, taktik disiplinle de sadık kalarak oynamamız gereken maçlardan bir tanesi. Milli takımın hepimizin bildiği bir realite var. Grup süreci maalesef iyi gitmedi.
Evet.
Maalesef iyi gitmedenin gerisinde yalnızca puan yok.
Hı hı.
Oyun kalitesi olarak da iyi gitmedi. Biz istediğimiz oyun kalitelerinin çok gerisinde kalan bir milli takım gördük.
Evet.
Şimdi oyun kalitesi sorgulama zamanı değil. Şimdi sonuç bizim için önemli. Sonuç odaklı oynamamız gereken bir dönem. Dilerim beklediğimiz de tabii ki o. Milli takım bu maçta ortaya iyi bir skor koyar. Böyle maçlarda tabii hele sahanızda gol yememek olağanüstü önemli. Bu maçın bir de buçuk ayağı var.
Hı hı.
Yani revanşta eğer buradaki skorun tekrarı olursa revanşta da bu maçın bir uzatması var. Yani çok farklı stratejilerin uygulanabileceği, çok gerçekçi planlamaların yapılması gereken bir maç. Bizim en önemli artımız nedir? Böyle maçları çok iyi oynamamız.
Hı hı.
Enteresan bir şekildedir. Bir şekil vardır.
Hı hı.
Biz gruptan playoff'a taşıdığımız bazı maçlarda inanılmaz iyi mücadeleler ortaya koyduk ve iyi skorlar elde ettik.
Evet.
Bu da onlardan bir tanesi olabilir. Dilerim de olur.
Evet.
Çünkü hele de bu sezon,
hı-hı,
bizim futbolda uluslararası arenada hem yola devam etmeye hem de önemli başarılara imza atmaya gereksinimimiz var.
Evet. Sözlerimizi böyle bağlayalım. Sayın Zeki Çol, bize çok önemli bir katkı yaptınız. Bu bayram gününde misafirimiz oldunuz stüdyomuzda. Teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum bundan sonrası için.
Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir köşe atışında yeniden birlikte olmayı ümit ediyoruz. Hepinize mutlu günler, mutlu bayramlar diliyoruz efendim. Hoşça kalın.
Köşe Atışı.